Ayrım 33.
Aynı biçimde 111. maddeye göre görev sırasında başbakanca istenecek güvenin reddedilebilmesi için yine üye tam sayısının saat çoğunluğu gereklidir. Demek ki kurulmuş bir hükümetin düşürülmesi bakımından 201 oy gerekli olduğu halde, göreve başlarken yapılan güven oylamasında hükümeti destekleyen oyların bu sayıya varmasına gerek yok. Hatta o oylamada çekimser oy kullananların sayıca çok oluşu bile durumu değiştirmiyor. Meclis iç tüzüğüne göre güven oyu verenlerin sayısı güvensizlik oyu verenlerden fazlaysa, Bakanlar Kurulu güven almış olur. Demek ki hazır bulunanların salt çoğunluğu değil, basit çoğunluğu bile güven oyu almaya yetiyor. Ama bu duruma karşın parlamenter sistemin genellikle uygulanan kuralı, hükümetin başlangıçta ya da millet meclisindeki üye tam sayısının salt çoğunluğuna göre yapılır. Hükümetin bu çoğunluğu bir tek parti olarak ya da birkaç partinin kuracakları koalisyon yoluyla elde etmesi, hatta hükümete katılmayan partilerin yalnızca mecliste oy sağlayarak azınlık hükümetini desteklemeleri, parlamenter sistem bakımından özde değişik bir durum yaratmaz. Önemli olan hükümetin gerektiği zaman meclis genel kurulunda kendisini destekleyen, daha doğrusu kendisine karşı oy vermeyecek olan 201 kişilik bir çoğunluk bulabilmesidir. Genel seçimlerinden hemen sonra salt çoğunluk elde edebilmiş bir tek parti yoksa ve çoğunluğu oluşturacak bir koalisyon da kurulamıyorsa, 1982 Anayasası'nın getirdiği yeni bir kural işleri ister istemez çabuklaştıracak ve meclisi şu ya da bu biçimde bir hükümet kurmaya zorlayacaktır. 116. maddenin 2. fıkrasına göre yeni seçilen mecliste başkanlık divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulu kurulamamışsa, Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanı'nca yenilenmesi durumunda, iş başındaki Bakanlar Kurulu, ister bir önceki dönemden kalma olup da yeni hükümet gelinceye kadar göreve devam ediyor olsun, ister güven oyu alamayarak ya da güvensizlik oyuyla düşmüş bulunsun, derhal çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulu'nu kurmak üzere bir başbakan atar. Geçici Bakanlar Kurulu'na Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki veya meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, meclisteki siyasi parti gruplarından oranlarına göre üye alınır. Siyasi parti gruplarından alınacak üye sayısını meclis başkanı tespit ederek başbakana bildirir. Teklif edilen bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden veya dışarıdan bağımsızlar atanır. Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme kararının resmi gazetede ilanından itibaren 5 gün içinde kurulur. Seçimlerin yürütme organı tarafından yenilenmesi gibi olağanüstü bir durum dışında, yani olağan seçim dönemi tamamlanınca ya da meclis tarafından erken seçim kararı alınınca, Bakanlar Kurulu'nun bütünü değişmez. Yalnız Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları çekilir. Onların yerine başbakanca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bağımsız üyeleri arasından ya da meclis dışından yeni bakanlar atanır. Soru 81. Bakanların siyasal sorumluluğu ve başbakanla olan ilişkileri nasıl düzenlenmiştir? Parlamenter sistemin uzun bir tarihsel gelişme içinde oluşmuş sonuçlarından biri olarak, bakanların sorumluluğu iki şekilde söz konusu olabiliyor. Tek başına sorumluluk yanında, bir de ortaklaşa sorumluluk. Bu bakımdan 1982 Anayasası'nın hükmü, hemen hemen 1924 ve 1961 sistemlerindeki hükmün tekrarı niteliğinde. Her bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur. Ama genel hükümet siyasetinin yürütülmesinden de bütün Bakanlar Kurulu birlikte sorumludur. Başbakan ise Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak bakanlıklar arasında işbirliği sağlar ve genel hükümet siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu'nun ortak sorumluluğu, bazen görünürde bir tek bakanı ilgilendirir sayılabilecek bir konu dolayısıyla da olabilir. Bakanın politikası bütün hükümetçe de benimsenmişse, başbakan verilecek güvensizlik oyunun Bakanlar Kurulu'na karşı güvensizlik sayılacağını açıklayabilir ve konu artık bir tek bakanın durumu ile ilgili olmaktan çıkar. Bazen de bakana güvensizlik oyu verilmesinden sonra Bakanlar Kurulu bunu toptan çekilmek için yeterli neden sayabilir. Ortak sorumluluk ilkesinin doğal bir sonucu da şu: Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlardan birine katılmayan ve karşı olan bir bakan, dilerse kendiliğinden çekilebilir. Çekilmezse Bakanlar Kurulu'nda o karara katılmamış olduğunu ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz. 1982 Anayasası'nın bir özelliği, daha önceki anayasalardan farklı olarak başbakanın bakanlarla olan ilişkilerine tam bir hiyerarşi getirmiş olmasıdır. 1961 Anayasası, başbakanın bakanlıklar arasında işbirliği sağlayacağını ve genel hükümet siyasetinin yürütülmesini gözeteceğini belirterek, onu zaten eşitler arasında birinci, primus inter pares durumundan çıkartmış, bakanlar karşısında bir bakıma üstün duruma getirmişti. 1982 Anayasası buna yeni unsurlar ekliyor. Bakanların bireysel sorumluluklarından söz edilirken, bir de başbakana karşı sorumluluk kavramı ortaya atılmaktadır. Her bakan başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Böylece başbakanın bakanlar üzerindeki egemen durumu pekiştirilmektedir. Anayasa ayrıca başbakanın bakanlar karşısındaki üstünlüğünü biraz daha sağlamlaştırmak için şu hükmü de getiriyor: Başbakan, bakanların görevlerinin anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun ayakta durabilmesi, başbakanın durumuyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Başbakanın görevden ayrılması, bütün Bakanlar Kurulu'nun da görevden ayrılması demektir. Aynı biçimde Anayasa'nın 113. maddesine göre, bakanlardan birinin Yüce Divan'a verilmesi, yalnız onun bakanlıktan düşmesi sonucunu doğurduğu halde, başbakanın Yüce Divan'a gönderilmesi durumunda bütün hükümet istifa etmiş sayılır. Soru 82. Bakan sayısı ve bakanlıkların kurulması konusunda 1982 Anayasası'yla nasıl bir değişiklik getirilmiştir? 1961 Anayasası'nın 106. maddesi, bakanlıklar kanunun koyduğu esaslara göre kurulur demekteydi. Bu konudaki yasanın koyduğu esas ise devlet dairelerinin başbakanın önermesi ve cumhurbaşkanının onaylaması ile bakanlıklara ayrılması biçimindeydi. Dolayısıyla her hükümetin kuruluşunda başbakanlar yeni bakanlıkların kurulmasını ya da eskilerin bölünüp birleştirilmesini önerebilmişler, cumhurbaşkanınca da uygun görülen önerilerden sonra bakanlıkların sayısında ve adlarında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 1982 Anayasası, hükümetlerin kurulması sırasında bakanlıkların sayısı ve adlarıyla oynanmasını önlemek için, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı kanunla düzenlenir diyen bir hüküm getirmiştir. Dolayısıyla hükümet oluşturulurken bir çırpıda alınıverecek bir kararla bakanlıkların sayısını ve adlarını değiştirmek yolu kapanmış, böyle bir değişikliğin gerçekleşebilmesi için yasa değişikliğine gitmek zorunluluğu getirilmiştir. Şimdiki durumda bakanlıkların kuruluşu ve görev esasları adını taşıyan 27 Eylül 1984 tarihli yasa, devlet bakanları sayısının 7'yi geçemeyeceğini ve bunlardan ancak ikisinin başbakan yardımcısı olabileceğini belirtmektedir. Soru 83. Kanun hükmünde kararname ne demektir? Daha önce 23. ve 24. sorular dolayısıyla belirtildiği gibi 1961 Anayasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra yürütme organının güçsüzlüğü konusunda hali yaygın bir takım görüşler ileri sürüldü. Daha doğrusu hükümetler aslında ya dayandıkları siyasal kuruluşların değişen toplumdaki özlemlere göre geri kalışından, ya kurdukları yönetim mekanizmalarının yetersizliğinden, ya da anayasadaki yürütme olanaklarını yasalar çerçevesinde kullanmayı beceremeyişlerinden ileri gelen aksaklıkları ve yavaşlıkları anayasanın kendisine yüklediler. İddialara göre anayasa, çağdaş parlamenter sistemlerde yürütme organına sağlanan olanakları sağlayamamış, Türkiye'de iş görecek hükümetlerin elini kolunu bağlayan sınırlamalar getirmişti. Birçok konunun düzenlenmesi için yasa çıkarma zorunluluğunu koyan anayasa, bir de yasaların yapılmasını hayli uzun bir işlem haline getirince, hükümetlerin iş görme olanakları hayli daralmıştı. Ancak şurasını da belirtmek gerekir ki, bu iddialar ileri sürülmeden önce, 1961 Anayasası'na göre yasalar çerçevesinde yürütme organına hangi yetkilerin devredilebileceği yeterince incelenip işlenmiş değildir. Oysa Anayasa Mahkemesi 28 Mart 1963 tarihli bir ünlü kararıyla yasama yetkisi devredilemez biçimindeki anayasa hükmünü yürütme organı için çok elverişli bir biçimde yorumlamıştı. Bu yoruma göre temel hükümlere yasama organınca belirtilen alanlarda yürütme organının düzenleyici kurallar koyma yetkisini hayli geniş tutmak mümkündür. Fakat hükümetler önlerinde açılan, daha doğrusu anayasaya uygun biçimde yeniden yorumlanan bu kapıdan gereğince yararlanamadılar. Aslında konu doğrudan doğruya yasama tekniğinin incelikleriyle ilgiliydi. Yasa yaparken ne gibi ilkelerin yasayla düzenlenmesi gerektiğini iyi saptamak ve ayrıntıların düzenlenmesini yürütme organına bırakmak, anayasa ve idare hukuku alanlarında uzmanca çalışmaları gerektirmekteydi. 12 Mart muhtırasından sonraki hava içinde bu çeşit çalışmalar yerine daha kestirme bir yol seçildi ve 20 Eylül 1971'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle Bakanlar Kurulu'na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verildi. 1982 Anayasası, yasa gücünde kararname çıkarma yetkisini daha uzun bir maddeyle daha ayrıntılı bir biçimde düzenlemiştir. Esaslar aynı kalmakla birlikte hem uygulama alanı genişletilmekte hem de uyulması gereken koşullar yumuşatılmaktadır. Anayasanın 91. maddesine göre belli bir konuda Bakanlar Kurulu'na bu yetkinin verilebilmesi için de bir yasa gerekecektir. Daha doğrusu belli bir konuda çıkarılan yasanın içinde o konuya ilişkin olarak kanun hükmünde kararname çıkarılmasına olanak tanıyan hükümler de bulunabilecektir. Örneğin devlet memurlarının durumlarını düzenleyen bir yasa, aylıklarla ilgili bir takım ayrıntıların kararnamelere bırakıldığını belirten hükümler taşıyabilir. Bu hükümler, çıkarılacak kararnamelerin amacını, kapsamını, ilkelerini, bu yetkiyi kullanma süresini ve o süre içinde birden fazla kararname çıkarılıp çıkarılamayacağını açıkça göstermelidir. Çıkarılan kararnamelerde de bu yetkinin hangi yasayla verilmiş olduğunu belirtmek gerekecektir. Yasa hükmündeki kararnameler resmi gazetede yayınlandıkları gün yürürlüğe girerler. Ancak kararnamede yürürlük tarihi olarak daha sonraki bir tarih de gösterilebilir. Kararnameler resmi gazetede yayınlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulur. Yasa hükmünde kararname çıkarma yetkisini veren yasalar ve bunlara dayanarak çıkarılıp parlamentoya sunulan kararnameler, anayasanın ve iç tüzüklerin yasalar için koyduğu kurallara göre görüşülüp kabul edilir. Ancak bunlar komisyonlarda ve genel kurullarda öbür yasa tasarılarından ya da önerilerinden önce ve ivedilikle görüşülür. Yasa hükmündeki kararnameler yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmamışlarsa hemen o gün geçersiz hale gelip yürürlükten kalkarlar. Yayımlandıkları gün parlamentoya sunulan kararnameler orada görüşülüp reddedilmişse bu red kararı resmi gazetede yayımlanır. Kararnameler de o tarihte yürürlükten kalkar. Yasa hükmündeki kararnameler üzerinde parlamentoca yapılacak denetimden başka bir de Anayasa Mahkemesi'nin denetimi vardır. Ancak tıpkı yasalar konusunda olduğu gibi yasa hükmündeki kararnameler içinde Anayasa Mahkemesi'nin denetimi kendiliğinden işlemez. Anayasa Mahkemesi bu kararnamelerin anayasaya uygun olup olmadıklarını inceleyebilmek için kendi önüne getirilmelerini bekleyecektir. Kararnamelerin Anayasa Mahkemesi'ne gelişi ya bunlara karşı açılmış bir iptal davası yoluyla ya da bunlar dolayısıyla başka mahkemelerde açılmış bir davada anayasaya aykırılık iddiasının ileri sürülüp ciddi bulunmasıyla olur. Mekanizma, yasaların anayasaya aykırılığını denetlemek için konmuş olandan hiç farklı değil. Dolayısıyla yasa hükmündeki kararnamelere karşı doğrudan doğruya iptal davası açma yetkisine sahip olanlar, yasalara karşı iptal davası açabilecekleri anayasanın 150. maddesinde belirtilen kişiler ve kuruluşlardır. Şurası önemli. Yasa hükmündeki kararname yolu temel hakların ve ödevlerin düzenlenmesi bakımından kullanılamaz. Ancak sosyal ve ekonomik nitelik taşıyan haklar ve ödevler kararname ile düzenlenebilir. Örneğin kamulaştırma konusunda ve sosyal güvenlik hakkının düzenlenmesinde yasa hükmünde kararname yoluna gitmek, anayasanın 91. maddesine aykırı sayılmayacaktır. Buna karşılık, temel haklar ve ödevlere ilişkin genel hükümler bakımından olduğu gibi, kişi hakları ve ödevleri ya da siyasi haklar ve ödevler konusunda kararname ile düzenleme yapılamayacaktır. Örneğin parti kurma hakkı yasa hükmünde kararname ile düzenlenemez. 1982 Anayasası'nın yasa hükmündeki kararnameler konusuna getirdiği önemli bir açıklama var. Bakanlar Kurulu'nun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi, belli süre için verilmiş olan yetkinin sona ermesine yol açmaz. Fakat asıl önemli yenilik, olağanüstü hal ve sıkı yönetim durumlarında Cumhurbaşkanı'nın başkanlığıyla toplanan Bakanlar Kurulu'na özel nitelikte yasa hükmünde kararname çıkarmak yetkisinin verilmesidir. Özellik şurada. Bu kararnameler daha önce çıkarılmış bir yetki yasasına dayanmak zorunda değildir. Ve bunlarla yalnız ekonomik ve sosyal nitelikli haklar değil, temel hakların hepsi düzenlenebilir. Üstelik anayasanın 148. maddesi gereğince bunlara karşı şekil ve esas bakımından anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılamaz. Böylece yargı denetimine en çok gereksinme duyulabilecek olan bir sırada yargı denetimi büsbütün kaldırılmaktadır. Bütün bu açıklamalardan sonra ortaya çıkan tablo şudur. Yasa hükmünde kararname yolu, olağan koşullarda yönetim için Anayasa Mahkemesi'nin 28 Mart 1963 tarihli kararına uygun olarak çıkarılacak kararnamelerden daha fazla bir rahatlık getirebilmiş değil. O kararnameler için idari yargı denetimi vardı. Yasa hükmündeki kararnameler bakımından ise meclisin ve Anayasa Mahkemesi'nin denetimi söz konusu. Buna karşılık olağanüstü koşullarda yasa hükmünde kararname yolu yönetime müthiş bir kolaylık sağlamaktadır. Ama yargı denetimine hiç girmeyen bir kolaylıktır bu. Haklar ve özgürlükler için en ciddi tehlikeyi oluşturan anayasanın koruyuculuğunu ortadan kaldıran bir kolaylık. 1982 Anayasası'nın en çok eleştirilebilecek yönlerinden biri de budur. Soru 84. 1982 Anayasası ile öngörülen olağanüstü yönetim yolları nelerdir? 1961 Anayasası ile iki olağanüstü yönetim kategorisi düşünülmüştü. Olağanüstü haller diye adlandırılan birinci kategori, büyük doğal afetleri ve ekonomik bunalımı kapsayacak bir biçimde vatandaşlar için konabilecek para, mal ve çalışma yükümlülüklerini kapsamaktaydı. İkinci kategori ise sıkı yönetim ve savaş haliydi. 1982 Anayasası'yla üçlü bir kategorilendirme yapılıyor. A. Doğal afet ve ağır ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilanı. B. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması nedenleriyle olağanüstü hal ilanı. C. Sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali. Her üçü için ortak olan özellikler şunlar. Bu durumların ilanı, Bakanlar Kurulu'na tanınmış bir yetkidir. Bakanlar Kurulu bu yetkiyi doğal afet ve ağır ekonomik bunalıma ilişkin olağanüstü hal için kendiliğinden, şiddet olaylarına ilişkin olağanüstü hal ve sıkı yönetim için Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünü alarak kullanmaktadır. Her üçünde de Bakanlar Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayınlanır ve derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Meclis tatilde ise hemen toplantıya çağrılır. Her üçünde de Bakanlar Kurulu'nun ilk kararı en fazla 6 aylık bir süreyi kapsar. Fakat meclis bu süreyi uzatabilir, kısaltabilir. Hatta olağanüstü hali ya da sıkı yönetimi büsbütün kaldırabilir. Her üçü içinde Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine meclis her defasında 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir ya da söz konusu durumu kaldırabilir. Ancak savaşta ilan edilen sıkı yönetim bakımından bu 4 aylık süre aranmaz. Her üçünde de Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, durumun gerekli kıldığı konularda yasa hükmünde kararname çıkarmak yetkisine sahiptir. Bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulur. Daha önce 83. soru dolayısıyla belirtildiği gibi, olağanüstü hallerde ve sıkı yönetim durumunda yayınlanan yasa hükmündeki kararnameler, hem temel hakların hepsini sınırlayabilir, hem de yargı denetiminin dışında tutulur. Sıkı yönetim, anayasada belirtilen özgürlüklerin sınırlanmasına ya da durdurulmasına yol açan olağanüstü bir yönetim biçimidir. 1961 Anayasası'nın ilk metninde sıkı yönetim kararının alınmasını gerekli kılabilecek durumlar şöyle sayılıyordu. Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması ya da vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma olduğunu gösterir, kesin belirtilerin meydana çıkması. 20 Eylül 1971'de kabul edilen anayasa değişikliği, sıkı yönetim ilanı için kesin belirtilerin bulunması gerekli olan durumlar arasına bir de şunları ekledi. Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen yaygın şiddet hareketleri. Böylece vatan ve cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma niteliği taşımayan, dolayısıyla devletin normal güvenlik kuvvetleriyle önlenmesi gereken şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, sıkı yönetim ilanı için gerekçe olarak kullanılabilecek duruma geldi.